Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Şeyh Mukbil bin Hadi Rahimullah'ın Camius Sahih adlı kitabından tercümemize devam ediyoruz. İlk kitap ilim kitabıydı. İlim kitabının 11. babı Ta'limus Sagir, yani küçüklerin öğretilmesi, eğitilmesi, çocukların öğretilmesiyle alakalı bir bölüm. Bu bölümde 24. hadis olarak İmam Darimi'nin Sünen'inden şöyle naklediyor. Ebu Leyla dedi ki, Kuntu inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve indehul Hasan ibn Ali fa akhadha temraten min temri sadakati fentaza'aha minhu ve qal ema alimta ennehu la tahillu lana sadaka. Ebi Leyla, ben diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında Hasan bin Ali de vardı. Yani Ali radıyallahu anh'ın oğlu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın torunu Hasan radıyallahu anh de vardı. O sırada küçük bir çocuktu. Ne civarda küçük bir çocuktu? Bir sonraki rivayette buna dair bir ayrıntı da gelecek. Küçük bir çocuktu. Sadaka mallarından olan bir hurmayı aldı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam derhal onun elinden onu çekti ve bilmez misin? Bilmiyor musun? Bizlere sadaka helal değildir. Yani zekat malı, sadaka malı helal değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselama ve ehli beytine zekat, sadaka helal değildi. Onun ailesine mahsus olarak. Burada çocukların eğitimine, öğretimine dair delil getirmiştir Şeyh Mukbil bunu. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam sen bilmiyor musun diyor. Yani demek ki önceden öğretmiş. Yani bu çocuğa önceden öğretmiş sadaka malının kendilerine helal olmadığını. Aleykümselam. Bir çocukluk eseri olarak Hasan bin Ali de bu hurmayı alınca, gördüğü bir hurmayı alınca Peygamber aleyhissalatü vesselam, ya bu çocuktur ne olacak diye bırakmamış, derhal müdahale ederek sen bilmiyor musun bize zekat, sadaka helal değildir buyuruyor. Bu Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde şu şekilde geliyor. Ebu Leyla dedi ki, İbn Ebi Leyla'dan an Ebi Leyla ennehu kâne inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala batnihil Hasenu evil Hüseyinu şekke Zuhayr. Yani o Ebi Leyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındaydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kucağında Hasan veya Hüseyin vardı. Burada şek, şüphe Zuhayr, ravilerinden Zuhayr'e ait. O şekke düşüyor. Hasan miydi, Hüseyin miydi diyerek. Fakat gerek az önce okuduğumuz rivayet, gerekse bir sonraki rivayette okuyacağımız tasrihte bunun Hasan bin Ali radıyallahu anh olduğu anlaşılıyor. Kal febale hatta ra'aytu bevlehu ala batni Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem esari'a. Diyor ki Hasan bevletti. Yani çişini yaptı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kucağına. Hatta öyle ki diyor Allah Resulü'nün karnında diyor izlerini gördüm. İzler halinde onu gördüm diyor. Bu şekilde bevletti. Yani demek ki Hasan radıyallahu anh o sırada oldukça küçük, bayağı küçük. Kal fevesebna ileyh. Yani bunun üzerine hemen onun üstüne atladık, hemen alalım diye. Kal fekale aleyhissalatü vesselam. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki da'u ibni ev la tufzi'u ibni. Yani oğlumu bırakın veya oğlumu korkutmayın. Onu serbest bırakın buyurdu. Burada torununa oğlum demesi var. Onu serbest bırakın diyor. Devamında kal sümme da'a bima'in fesabbehu aleyh. Sonra bir su istedi ve onun üzerine, yani o idrar, bir çocuğun idrarını yaptığı yerlerin üzerine serpti. Kal fe ehaza temraten min temris sadakati. Kal fe edhaleha fi feyh. Kal fenteze aha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min fi. Diyor ki o üzerine su septikten sonra çocuk hemen sadaka mallarından, zekat mallarından bir hurma aldı ve onu ağzına götürdü. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen onu çekip ağzından aldı diyor. Yani bu hadiste görüldüğü gibi çocuk eğer öncesinde öğretilmişse ki bu kadar küçük yaşta bir çocuk haram helal öğretiliyor ona. Öğretilmişse ve bu öğretilen şeyi yapmaya kalktığında sertçe de olsa onun işte ağlayacağı bir şey bile olsa yani elinden aldığın bir şey yani ağzına götürmek için aldığı bir şey aldığın zaman çocuk ağlar. Öyle bir şey bile olsa bunu yapmak gerekir. Çocuktur diye demek ki bırakmamak lazım. Başında ise, kıssanın başında ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önceden öğretmediği, uyarmadığı bir şey olmakla birlikte çocuğu rahat ettirin diyor. Yani bırak bebliğini yapsın. Bunu telafi etmek mümkün. Yani bir su serpmekle bunu telafi etmek mümkün. Aynı şey biliyorsunuz Bedevi kıssasında da vaki olmuştur. Bir Bedevi mescide geliyor ve mescidin bir köşesine çişini yapmaya başlayınca aleyküm selam ve rahmetullah. Bir takım insanlar derhal onun başına üşüyorlar. Ona engel olmak istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam derhal bırakın diyor. İşini rahatça yapsın. Bitirsin. Yani korkutmayın. Onu uzaklaştırmayın. İşini rahatça bitirsin. Ondan sonra onu uyarıyor. Diyor ki bak diyor burası Allah'ın evidir. Buralar Allah'ın zikredildiği yerlerdir. Buralar namaz kılmak ve Kur'an okumak içindir. Bevletmek buraya yakışmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu nasihat yaptıktan sonra bir kova su istiyor. Onun bevlettiği yerin üzerine döküyor ve bunun telafisinin bu şekilde olduğunu da öğretmiş oluyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öğretirken oldukça güzel, kibar öğreten bir nebi. Fakat önceden öğretmiş olduğu bir şeye karşı, bir harama karşı teşebbüs eden kimse, küçücük bir çocuk dahi olsa onun elinden derhal onu alıyor. Yani burada Hasan bin Ali radıyallahu anh'a yaptığı gibi. Diğer bir rivayette Ebil Havra Es-Sa'di diyor ki Kultu lil Hasan ibn Ali Ma tezkuru min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Kale ezkuru enni ehastu temreten min temris sadakati fe elkaytuha fi femi fenteza'aha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aynısını Ebil Havra Es-Sa'di de böyle nakletmiş. Diyor ki Hasan bin Ali'ye ben şöyle dedim. Allah Resulü'nden hatırladığın bir şey var mı? Yani çocukluğundan. O da evet diyor. Ben diyor sadaka mallarından bir hurmayı almıştım ve onu ağzıma götürdüm. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam derhal onu benden çekip aldı. Diyor. Fe elkaha fit temr. Onu alıp yine zekat hurmalıklarının içerisine attı. Fekale lehu racul. Bunun üzerine bir adam dedi ki Ma aleyke lev ekele hazihi temra. Yani ne olur ki o bir tane hurmayı yese? Allah Resulü şöyle buyurdu. Kal inna la nekulus sadaka. Bizler sadaka malı yemeyiz. Yani bu Ehl-i Beyt'in küçük bir ferdi bile olsa böyle. Kal ve kâni yekûl. Ve şöyle de buyurdu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle de derdi. Da ma yeribuke ila ma la yeribuk fe inne sıdka tuma'ninetun ve inne kezibe ribetun. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyeni al. Sana şüphe veren şeyi, sana şüphe vermeyen şeye terk et. Muhakkak ki doğruluk huzur verir, yatıştırır, gönle bir itminan verir. Yalanda ise muhakkak bir şüphe vardır. Yani gönlü gıcıklayan, rahatsız eden bir şey vardır. Kal ve kâne yuallimuna hâzet dua. Yine Hasan bin Ali diyor, bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu duayı da öğretirdi. Bazı rivayetlerde bunun kunut duası olarak öğretildiği tasvih edilmiştir. Allahümme ihdini fîmen hedeyte ve afini fîmen afeyte ve tevelleni fîmen tevelleyte ve barikli fîmâ a'teyte ve kini şerra ma kadeyte innehu la yezillu men valeyte ve rubbema kal tebarekte rabbena ve tealeyte. Yani Allah'ım, kendilerine hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet ver. Beni de hidayet et, beni de doğruya yönlendir. Kendilerine afiyet verdiğin kimseler içerisinde bana da afiyet ver. İşlerini üstlendiğin kimseler içerisinde benim de işimi üstlen. Ve bana verdiklerin konusunda bana bereket ver. Bana verdiklerini bereketli kıl, mübarek kıl. Takdir ettiğin kazanın kötülüklerinden, şerrinden beni koru. Şüphesiz senin işlerini üstlendiğin kimse, senin dostun olan kimsenin sırtı yere gelmez. O zillete düşmez. Ve bazen şöyle de derdi. Tebarekte ve Rabbena Teala'yte Rabbimiz pek yüce ve büyüktür, mübarektir. Yani bu duada bu ziyade vardı. Yine İmam Ahmed bin Hanbel benzer bir rivayeti naklediyor. Lafızları aşağı yukarı aynı. Onu geçiyorum. Aynısını Ebu Yala'nın da rivayet ettiğini söylüyor Şeyh Mukbil. Yine az önce söylemiştim, bu duayı bitirdeki kunut duası olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarına, yani ehli beytine, torunlarına öğrettiğini tavsiye eden rivayet geliyor burada da. Bunu da Ebu Davud rivayet etmiştir. Aynı dua, az önce zikrettiğimiz dua. İşte bunu bitirde söylememiz için, kunutta söylememiz için öğretti diyor Hasan bin Ali radıyallahu anh. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Diğer bab, talimus sagiri akidete. Yani küçüklere, çocuklara akidenin öğretilmesi. Bu zikrettiğimiz şey helalin, haramın öğretilmesi. Bir de akidenin öğretilmesi. Tirmizi Sünen'inde rivayet ediyor. An İbn Abbas'ın kal kuntu halfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen fekal. Yani ben diyor bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın arkasındaydım. Burada arkasında bineğinde, terkisindeydim demek istiyor. Fekal buyurdu ki ya gulamu inni uallimuke kelimat. Ey delikanlı, ey genç, ben sana bazı sözler öğreteceğim. Bazı cümleler öğreteceğim. İhfazillâhe yahfezke. Yani sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Yani sen Allah'ın emirlerini, yasaklarını gözet ki Allah da seni korusun. Sen cehennemden korusun, dünyada da korusun, ahirette de korusun. İhfazillâhe tecidhu tücâheke. Sen Allah'ı muhafaza et ki, Allah'ın emirlerini, yasaklarını muhafaza et ki Allah'ı karşında bulasın. Yani her an yanında bulasın. İza se'elte fes'elillah. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam daha küçük çocuklara, delikanlı, yani o sıralarda İbn Abbas radıyallahu anh'a en fazla 10 yaşlarında. İşte bu tevhidi öğretiyor. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. İşte bu fıtrat, dinin fıtratı bozulmuş. Bugün insanlar bir şey istediğin zaman işte falanca şeyhten iste, medet iste, onlar sana yetişir diyerek tevhidin yerine şirk öğretiliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha çocukluktan itibaren bu şekilde ve izâ ta'ante festa'in billah. Yardım istediğinde Allah'tan yardım iste. İstiane. Yani herhangi bir dara düşünce iane, aun, destek, yardım isteme. Böyle bir istekte bulunduğun zaman Allah'tan iste. Ve'lem ennel ümmete levişteme'at ala en yenfe'uke bi şeyin lem yenfe'uke illa bi şeyin kat ketebehullahu leke. Şunu iyi bil ki şayet bütün ümmet, insanlarıyla cinleriyle, bütün ümmet sana bir menfaat verebilmek için, sana bir fayda eriştirebilmek için bir araya gelseler, toplansalar, bunu sana ulaştıramazlar. Ancak Allah'ın senin hakkında yazdığı başka. Yani Allah senin hakkında ne yazmışsa, onun dışında bir şeyi ulaştıramazlar. Ve in istemeu ala en yedurruke bir şeyin lem yedurruke yedurruke illa bi şeyin kat ketebehullahu aleyk. Rufi'atil aklamu ve ceffetil ve ceffetis suhufu. Yani onlar yine sana bir zarar vermek için bir araya toplansalar, Allah'ın sana yazmış olduğundan başka bir zarar da sana ulaştıramazlar. Kalemler kaldırılmış ve sayfalar kurumuştur. Bazıları Şehdet Tirmiz'in diğer bir rivayetinde ceffel kalem diye geçer. Ceffe kurumak demek. Ceffel kalem, kalem kurudu demek. Yani insanların, bütün mahlukatın kaderlerini yazan kalem kurudu diye geçer hadiste. Bunu halk arasında cetvel kalem diye geçmiştir. Cetvel kalem aslı yani ceffel kalem. Burada da yine ceffetis suhuf. Yani sayfalar kurumuştur. Kalem yazmış, kalemler kaldırılmış, kalemin işi bitmiş. Artık mahlukatın kaderinde yazılan şeyler değişmeyecek. Ezelde ne yazılmışsa, fayda ya da zarar yönünde bütün insanlar, cinler bir araya gelse sana bunu dokunduramayacaklar bu yazılan dışında. Zarar vermeye kalksalar da, fayda vermeye kalksalar da bunu yapamayacaklar. İşte bu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam henüz yeni yetişme çağında olan bir delikanlıya bunları öğretiyor. Fayda ve zararı sadece Allah'tan bilme. Hakikatte Allah'ın dışında bunu etkileyen, faydanın ulaşması veya zararın ulaşmasında etken başka bir varlığın olmadığı, yani rububiyette Allah'ın birlenmesi. Rububiyette Allah'ın birlenmesini neye istinaden söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Başında söylediği cümleye istinaden. Yani ibadet tevhidini emrediyor. Çünkü diyor, yani sen sadece Allah'tan iste. Çünkü bütün insanlar bir araya gelse sana bir fayda veremeyecek. Veya zarar veremeyecek. O halde yardım istediğinde, herhangi bir talepte bulunduğunda sadece Allah'tan iste. Yani Rab olan sadece Allah. O halde ibadeti de sadece Allah hak eder. Kendisinden istenilmeyi, yardım istenilmeyi de sadece Allah Azze ve Celle hak eder. Böylece Peygamber aleyhissalatü vesselam yeni yetişen gençlere de tevhidi öğretiyordu. El-Va'idu limen yektumul ilme. İlmi gizleyen kimsenin tehdit edilmesi. O kimse hakkında korkutma babı. Burada Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anhuma'dan enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men keteme ilmen elcemehullahu yevmel kıyameti bilicamin min narin. Her kim bir ilmi gizlerse, herhangi bir ilmi gizlerse, Allah onu kıyamet gününde ateşten, cehennemden bir gem ile gemler. Yani gem, hayvanların ağzına vurulan gem biliyorsunuz. Ağzını yemesin diye. Belli zamanlarda şey yapmak için ve onun bağını, yönünü belirlemek için. Ağzına vurulan gem. İşte ilmi gizlediği zaman ona bu şekilde bir gem vurulur. Licam kelimesi bu şekilde. Alıkoyma, engelleme demektir licam. Bir engelleyici vurulur onun ağzına ilmi gizlerse. Burada ilmi gizlemek genel olarak zikredilmiştir bu rivayette. Bir sonra gelecek Ebu Davud'un rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle gelmiştir. Men su'ile an ilmin feketemehu elcemehullahu bilicami min narin yevmel kıyamet. Yani kim kendisine sorulan bir ilmi gizlerse, yani bunu açıklıyor, açıklama getiriyor. Demek ki ilmi gizlemek mutlak olarak değil. Kendisine sorulan bir ilmi gizleyen kimse kıyamet günde ateşten bir gemle gemlenecektir. Bu bilen, hakkı bilen kimsenin hakka ulaştırması konusunda önemli bir tehdittir. Bugün sünneti bildiği halde, tevhidi bildiği halde, ortada şirk olduğunu bildiği halde bunu gizleyen kimse bu hadisten nasibini alır. Buna uyarmayan kimse bu hadisten nasibini alır. Şimdi ikinci hadiste dedik ki bir hafifletme var. Kendisine sorulan ilmi gizleyen, kendisine sorulduğu zaman gizleyen. Yani birinci lafızda ne vardı? Umumi olarak kim olursa olsun. Hakkı bildiği halde bunu gizleyen. İkincisinde kendisine sorulanı gizleyen. Öyle bir hale ulaşmıştır ki işte camilerde imamlar, minberlerde müftüler, vaizler, din namına konuşanlar, ilahiyatçılar. Soruyorsun, hakkı biliyor. Biliyor ama tepkiden korkuyor, ne bileyim çekiniyor. Allah'tan korkmuyor da insanların kendilerini kınamasından veya yüz çevirmelerinden, eleştirmelerinden, şikayet etmelerinden korkuyor ve hakkı gizliyor. Bu kadarını Ebu Cehil de yapıyordu. Bu kadarını Ebu Cehil de yapıyordu. Mesela kendisi şöyle itiraf etmiştir. Biz diyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den için onun hakkı getirdiğini, hak söylediğini biliyoruz. Onun asla yalan söylemediğini biliyoruz. Fakat işte Kabe'nin perdedarlığı bizdedir dedik. Tamam dediler. İşte tamam dedik. Onlar böyle iddia ettiler. Tamam dedik. İşte şu fazlet bizdedir. Tamam dedik. Bir de bizden peygamber var demeleri bizim zorumuza gidiyor. Bu yüzden inkarcılığını aleni olarak sergiliyordu Ebu Cehil. Bakın bu kadar hakkı itiraf etmeyi Ebu Cehil de yapıyor. Ya doğrusu o da imamlar, dinde önderlik edenler güya, ilahiyatçılar, hocalık edenler, insanlara din öğretmek için bir yerlere gelmiş olan insanlar. Allah Resulü'nün namazı böyle de, evet hadislerde böyle de yapamıyoruz. Seninle baş başa kaldığı zaman bunu itiraf eder ama minberin üzerine çıktığı zaman aslan kesilir, seni sapık da ilan eder Allah Resulüne göre namaz kıldığın için. Orucunu Allah Resulünün tuttuğu gibi tuttuğun için. Zekatını Allah Resulünün verdiği gibi verdiğin için. Allah'ın dinine, Resulle gelene göre amel ettiğin için o halktan aldığı gaz ile seni hedef edinir, sana saldırır bile. Yani bırak sadece gizlemeyi. Keşke gizlemekle kalsalar. Keşke sussalar yani. Susmakla kalsalar. Ama iş o dereceye varmıştır ki bir sonraki babda gelen durum. Bir sonraki bab el ulema'ul fasaka. Fasık alimler. Yoldan çıkmış fasık alimler babı. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten geliyor. Bir rivayet kal. Kıyle ya Resulallah. Meta netrukul emre bil ma'rufi ve nehyi anil münkeri. Ey Allah'ın Resulü, ne zaman iyiliği emretmeyi ve kötülüğü yasaklamayı terk edebiliriz? Ne zaman terk edilebilir bu? Diye soruldu Allah Resulüne. Kal, İza zahara fikum ma zahara fil umemi kablekum. Sizin aranızda sizden önceki ümmetlerin arasında meydana çıkan şeyler meydana geldiği zaman, ortaya çıktığı zaman. Kulna ya Resulallah ve ma zahara fil umemi kablena. Ey Allah'ın Resulü, bizden önceki ümmetlerde ne ortaya çıkmıştı? Ne meydana gelmişti? Kal el mulku fi sigarikum vel fahişetu fi kibarikum vel ilmu fi ruzaletikum. Yönetim çoluk çocuğun elindeydi. Çirkinlikler büyüklerinizde, yaşlılarınızdaydı. Ve ilim de yönetim çoluk çocuğun eline geçtiği zaman, küçüklerinizin eline geçtiği zaman, çirkinlikler yaşlılarınızın, büyüklerinizin eline geçtiği zaman ve ilim de en rezillerinizin eline geçtiği zaman diyor. Zeyd, ravilerinden Zeyd, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, vel ilmu fi ruzaletikum, buradaki ruzal ifadesini açıklamak için şöyle dedi, el ilmu fil fussaki, yani ilim fasıklarda olduğu zaman. Maalesef biz bunu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haberi en dolu dolu gören, şahit olan kimseleriz. İlim fasıkların elinde. Fasık nedir? Fasık, büyük günahları açıktan işleyen veya küçük günahları işlemekte, alenen işlemekte ısrar eden kimsedir. Şimdi kadın erkek karışık ortamlarda ilimden bahsedenler, dinden bahsedenler. videolarda, müziklerle, açık saçık kadınların içerisinde vesaire vesaire. Daha ilmi elde ederken bile mesela ilahiyat okuyor. İlahiyat okuyan bir insan fasıktır zaten. İlahiyat okuyorsa o fasıktır zaten. Neden? Kadın erkek karışık okuyor zaten. Zaten kadın erkek karışık sınıflarda okuyor. Başta fasık olarak gidiyor. Akidelerine hiç değinmiyoruz. Akide olarak öğrettikleri bugünkü ilahiyat fakültelerinde öğretilen bilgiler, kitap ve sünnetle mücadele etmek üzere öğretilen bilgilerdir. Tasavvufa bile yeşil ışık yakarlar da akılcı olmalarına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine düşmandırlar. Yani demek istiyorlar ki bırakın Allah Resulü'nün sözlerini, hiç olmazsa tasavvufçuların sözlerine uyun da yine Allah Resulü'nün sözlerine uymayın. Bakın Mevlana ne güzel söylemiş, bakın Yunus Emre ne güzel söylemiş diye birer birer tağutları sayarlar. Allah'ın yolundan alıkoyuculuk yapmış tağutların isimlerini Allah'ın dostları diye sayarlar. Kitabını porno hikayelerle doldurmuş Cahettin Rumi'yi Allah'ın dostu diye ilan ederler. Peygamberle dalga geçen Yunus Emre'yi Allah dostu diye tarif ederler. Niçin? Yunus Emre gibi dini yaşamak istediklerinden mi? Değil. Bunlar evliya olarak tanınırsa, evliyalar bile peygamberin sünnetine yüz çevirmiş. Kurmuşsun kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü, erkeksen behey tanrı var sen geç diyen birisini Allah'ın dostu diye tanıtmaktır bu. Cennet cennet dedikleri birkaç köşk ve birkaç huri, isteyene versen anı, bana sene gerek seni diyerek Allah'ın cenneti istemeyi emretmesi, cehennemden sığınmayı emretmesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konudaki teşvikleri, sakındırmalarını hiçe sayan birisi Allah dostu diye tanıtılıyor. Yani bir tek Allah Resulü'nü devre dışı bırak ama onun yerine bir sürü sahte Allah dostu diye tağutlardık. Hadis inkarının en pisleri, hadis inkarcılarının en pisleri tasavvufçulardır. Neden en pisleri? Alenen inkar edenler bellidir. Tasavvufçular gizlice inkar ediyorlar. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri hakkında. Şu keşfen sahihtir, şu keşfen batıldır sözünü uyduranlar kimlerdir? Bunlar tasavvufçulardır. Siz ölülerden ölüler vasıtasıyla ilminizi alıyorsunuz. Biz ise ilmimizi ölmeyen diri olan Allah'tan doğrudan kalbimize indirmesi şeklinde alıyoruz. Diyerek hadis ehline düşmanlık eden tasavvufçulardır. Biz bir hadis okunduğu zaman, bir kimse bir hadis söylediği zaman onun ağzından nur görürsek bu sahih bir hadistir. Bunu göremezsek bu uydurma bir hadistir diyerek iddia eden sadece kendilerinden menkul, yani doğruluğunu tespit gibi deneme imkanı bile olmayan böyle acayip acayip iddialar ortaya koyan tasavvufçulardır. Bakın bunların hadis inkarı alenen hadis inkar edenlerden daha pistir. Bunların tağutlukları, alıkoyuculukları daha pistir. Ondan sonra bu kadarla kalmıyorlar. Ondan sonra hani demişlerdi ya biz ağzından nur çıkarsa onun sahih olduğunu anlarız veya keşfen sahih denilen bir şey var diyor. Hiçbir hadis kitabında geçmiyor. İsnadı yerle bir etmişler. İsnada uymuyorlar. Ondan sonra اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا اَهْلَ الْقُبُورِ İşlerde, dünya işlerinde sıkıştığınız zaman kabir ehlinden yardım isteyiniz diye bir söz atıyorlar ortaya. Diyorsunuz ki bu hiçbir hadis kitabında yok. Olmasın, keşfen sahih. Olmasın. Falanca evliya kitabını almış, keşfen sahih diyor ondan sonra. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, sahih sünnetinde gelene aykırı. Az önce söyledik hadisi. Tirmizi'nin hadisinde buna aykırı mesela. Allah'ın kitabına aykırı. Allah'ın kitabına aykırı buna bile aldırmıyorlar. Günde 5 vakit Fatiha suresini her namazda okuruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana kulluk eder, sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz. 5 vakitte bunu okuruz. 5 vaktin her rekatinde. 40 defa mı oluyor farzlar sayarsan? 40 defa, günde 40 sefer bunu söylüyorsun. 40 sefer bunu söylediğin halde insana yani 40 sefer söylediği şeye aykırı bir itikadı yerleştiriyor bu tasavvuf eğitimi. Kabirlerden bakıyorsun yardım istemeye başlamış. İşte bir kabir hadis inkarcısı ile bir tasavvufçu arasında bu yönden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakma konusunda esasında bir fark yoktur. Sadece birisi gizler, kendisini çok güzel kamufle eder, birisi de aleni olarak ortaya koyar. Evet, ilim bunların elinde olduğunda işte iyiliği emretmeyi, kötülüğü yasaklamayı demek ki terk etmek mümkün. Yönetim, çoluk çocuğun elinde olduğu zaman bu gerçekleşmiştir. Ta eskiden gerçekleşmiş. Ta Hicri 60 senesinde gerçekleşmiş. Yönetim çocukların elinde olduğu zaman fahişe yani aleni çirkinlikler yaşlılarda olduğu zaman ve ilim rezil kimselerde, fasıklarda olduğu zaman diyor. Bu olduğu zaman sen kendine bak. Kendini kurtarmaya bak. Diğer bir hadiste böyle gelmiştir. Cimriliğe boyun eğildiğini ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman genelin işini bırakın, kendinizi kurtarmaya bakın diyor. Çünkü böyle bir hal olduğu zaman işte ben bu toplumu kurtarayım, davet edeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Bu çarkın içerisine girdiğin zaman kendinden bir şeyler kaybetme riskin vardır. İlk önce kendini korumaya alacaksın. İlk önce kendi akideni korumaya alacaksın. Gayemiz çoğalmak değil. İlk önce kendini korumak, akideyi korumak. İlk önce bunu korumak. Koruma olmadan bunu artırmaya çalışmanın bir manası olmaz. Ya bu tevhid davetini ulaştıralım, insanlar öğrensin, onlara da hüccet ulaşsın. Bu güzel bir düşünce ama ilk önce kendin buna ulaşacaksın. Kendinde olmayan başkasına nasıl versin? Her gün kayba girersek bizler, her gün kayba girersek başkalarına ulaştıralım diye bu zararlı bir şey olur. Bunu kayba girmeden yapabilmemiz lazım. Yani bildiklerimizle amel etmek suretiyle Allah Azze ve Celle'nin yardımını, desteğini kazanmak suretiyle. Çünkü biz bu şu hadiste zikredilen durumda mukavemet edecek güce sahip değiliz. Ne yöneticilere gücümüz yeter, ferd olarak bizlerin. Ne ihtiyarlara, büyüklere söz geçirebiliriz. Ne bu insanları sapıklığa yönlendiren fasık alimleri durdurabiliriz. Fakat bunların hepsini yapmaya gücü yeten Allah Azze ve Celle'nin desteğini almak için çalışmamız lazım. Yani bu zikredilen durumda insanın kendisini muhafazası çok zordur. Hakkı söylerken bile hak olmayan bir surette söyleyebilir. Fıttırır insan. Hakkı söylüyor ama fıttırarak söylüyor. Zor. İnsanın muhafazası, kendini muhafazası zor. O yüzden Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir rahmet sayesinde diyor. لِنْتَ لَهُمْ Onlara yumuşak davrandın. Yani hakkı söylerken, hakkı ulaştırırken yumuşak olabilmek Allah'ın rahmetiyle mümkündür. Allah'ın kuluna rahmet etmesiyle mümkündür. Bu rahmeti elde edebilmek için kul demek ki çok çalışması lazım. Çünkü sen hakkı söylerken dahi şeytanın senden almak istediği bir pay, bir nasip var. Sen cihad ederken dahi şeytanın senden almak istediği bir pay var. Namaz kılarken senden almak istediği bir pay var. Zekat verirken pay var. Oruç tutarken şeytanın senden almak istediği bir pay var. Bütün ibadetlerimizde bu böyledir. Şeytanın kapılarını bizim kapamamız lazım. Hakkı söylerken şeytanın payı nedir? O hakkı sana çirkin söylettirir. Karşıdakine hüccet ulaşır. Çirkin de söylesen. O kim olursa olsun, hak kimden gelirse gelsin almak zorunda. Ama sen bundan dolayı günaha girersin. Çirkin ulaştırdın. Hoş olmayan bir surette. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymadın bu konuda. Aleykümselam. İşte iblisin hakkın söylenmesi esnasında dahi bizlerden aldığı, gözlediği pay burası. Düşmanı öldüreceksin. Ama diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, müsle yapma. Müsle yapma, yani azalarının bazısını keserek eziyet verme ölülerine. Yahu müşrik sana karşı savaşıyor. Şeytan orada senden pay almak istiyor. Kes şunun burnunu, oy gözünü, rezil et. Bu kadar habislik yapmış bu. Ölçüyü kaçırıyorsun. İnsan olarak bakın, beşer fıtratı buna çok müsaittir, ölçüyü kaçırmaya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da dahil buna. Enfal suresinde ayet nazil olmuştur bu yüzden. Hamza radıyallahu anh'ın organına müsle yapılması üzerine, ciğerinin sökülmesi üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yemin ediyor, ben diyor bunu yapanlara bunun iki katını yapacağım. Demek ki insan tabiatı kötülüğe mislinden daha fazlasıyla karşılık vermeye müsait. Allah Azze ve Celle uyarıyor, buna hakkın yok. Ancak misliyle karşılık verebilirsin, fakat bunu da affedersen daha faziletlidir. Daha da faziletlisine yönlendiriyor. Misliyle sana yapılan kötülüğe karşılık verebilirsin, birebir. Bu senin doğal hakkındır. Ama bunu da bağışlarsan, bu ne büyük bir şey. Bu daha faziletli. Yani artık tabiatına da muhalefet edeceksin ki İslam'ın boyasına boyanabilesin. İşte febima rahmetin minallahi, Allah'tan bir rahmet sayesinde sen yumuşak davrandın, ölçülü davrandın. Bu ölçüyü elde edebilmemiz için bizim gerçekten Allah Azze ve Celle'yi sürekli zikretmemiz lazım ki şeytan bizden uzak olsun. Çünkü zikretmediğin anlarda bu kalbe şeytan müdahale ediyor, vesveseler veriyor. Salih bin Huyey, Salih bin Hay, tabi'in zahitlerinden birisi, selef-i salihten birisi, o şöyle diyor. Şeytan diyor insana bir tek günahı, bir tek kötülüğü işletmek için ona 99 tane hayır kapısı açar. Yani onun amacı bir tane kötülüğü işletmektir, fakat onun 99 yönden hayırlı gösterir. Bu selefin tecrübeyle söylediği bir şey. Hakikatte de böyledir. Bir bakıyorsun, yapılan iş, yapmayı düşündüğün iş hayır. Sen o işe niyet ettiğin andan itibaren şeytan harekete geçiyor. Sen onu kemaliyle, Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olarak, sadece Allah'a halis kılarak yapman gereken o ameli, yani iki şartı koruman gereken o ameli ifsad edebilmek için her yolu deniyor. Alimsen eğer, yani ilimle amel eden, delille amel eden birisiysen, şuna dikkat et. En çok sakınacağın konu ihlas noktasındadır. Zahitsen, ibadetle uğraşan birisiysen, ilmi ihmal etmişsen, en çok sapacağın konu delil noktasındadır. Bidat noktasındadır. Şeytan seni bidatlerle amel ettirir. Delilsiz ibadetlere düçar eder seni. Sen ibadet ettiğini zannederken, Allah'a yakınlaştığını zannederken fersa fersa uzaklaşmışsındır. Allah'a secde ederken günah işliyorsundur. Çünkü her namaz Allah'a yaklaştırmaz. Kerahat vaktinde kılarsan bu seni Allah'tan uzaklaştırır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki münafığın namazı şöyledir. İkindi namazı hakkında durur bekler. Güneşin sarardığı vakit kalkar. Onda tavuğun gagaladığı gibi yer. Yer yediği gibi kılar o namazı da hızlıca. Münafığın namazı budur diyor. Bu namazın sahibine hayrı yok. Bidat, اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَى ayetinde zikredilen durumdur. Kehf suresinde. Onlar iyi bir şeyler yaptıklarını zannederek yaparlar. En çok zarara uğrayanlar kimlerdir bildireyim mi diyor Allah Azze ve Celle. En çok zarara uğrayanlar kimlerdir? Yani günahkarlardan da daha fazla zarara uğrayanlar bunlar. اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَى. Yani iyi bir şey yaptıklarını zannederek yapanlar. Zanna amel olmayacak demek ki. Delil ile amel olacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyarsan Allah Azze ve Celle bunu temize çekmiş. Allah'ın Resulü'nde Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için en güzel örnek var. En güzel örnek Allah Resulü'nde. Allah Resulü'nü örnek aldığın hiçbir konuda, yeter ki sahih olsun, hiçbir konuda endişe edeceğim bir şey yok. Ama onun dışında ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam misal teravih namazı, gece namazını 11 rekattan fazla kılmamış ama camide 20 kılıyorlar. Ben 20 kılıversem ne olur? Dediğin anda ne olur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü ile muhatap olursun. Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Reddolunur. Yani o seni Allah'tan uzaklaştırır. Her bidat sapıklıktır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Her bidat. Hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri olmayan her ibadet görünümlü fiil. İbadet görünümlü fiil. Seni Allah'a yakınlaştırıyor zannediyorsun ama hakikatte seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Bu ibadetle aldanan, şeytanın ibadetle aldatıp da delilden mahrum ettiği, delilden mahrum olmasına sebep olduğu ve bu sebeple bidatlere düçar olmuş kul hakkında. Delille amel eden bir kimse ise, kitap ve sünnet hakkında şuurlu hareket eden bir kimse ise en çok dikkat edeceği şey ihlas noktasında olmalıdır. Ameli Allah Azze ve Celle'ye halis kılma noktasında olmalıdır. Yapılan amel doğru olabilir. Ama sen o amelden hiçbir pay almamış olabilirsin. Hatta ondan günah kazanmış olabilirsin. Hakkı emredeyim derken, iyiliği emredeyim derken aslında orada senin nefsin devreye girmiştir de ben kendimi ortaya koyayım. Benim nasıl haklı olduğumu ispatlayayım. Nasıl falandan filandan üstün olduğumu ortaya koyayım. Bunun gibi Allah için halis olması gereken bir amele yakışmayan düşünceler giriyorsa, riya gibi, suma gibi, duyurma gibi buna benzer ameli iptal edici şeyler giriyorsa, işte bu delille amel ediyor bile olsa, ameli dört dörtlük, görünüşte düzgün bile olsa, mesela çok güzel anlatanlar vardır, lokum gibi. İnsanlara lokum gibi anlatıyor dini. Bu da zahirde böyledir ama bu da işte kalbin muhafazasına muhataptır. Eğer kalp bu noktada insanların işte benim ne kadar güzel anlattığımı düşünüyorlar, ne kadar sağda solda övüyorlar, böyle bir hedef varsa bu güzel lokum gibi anlattığı, insanlara sabrettiği, kendisine cefa edenlere sabretmesi falan hepsi boşa gidiyor. Evet. Bir sonraki rivayette şöyle geliyor. Yani bu rivayetten anladığımız şu. Gücün yetmiyor. Kötülüğü engellemeye, kötülüğü kaldırmaya. Yönetim çoluk çocuğun eline geçmiş. Açıktan günah işlemeler, çirkinlikler yaşlıların elinde. Söz geçmiyor bunlara. Ve ilim de en rezillerde. Böyle bir zamanda işte İyiliği emretme, kötülüğü yasaklama vücubu demek ki üzerimizden düşüyor. Hadisin açıkça ibaresi. Diğer bir hadiste geldiği gibi cimriliğe boyun eğildiğini gördüğün ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman insanların genelini bırak. Yani onları kurtarayım, onları anlatayım derdine düşme. Sen kendini kurtarmaya bak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Boyun eğilen bir cimrilik Allah yolunda harcamama. Ferdi mülkiyet için, ferdi hazlar için, ferdi lüksler için bütün çabasını bunlara yoğunlaştırma. Allah yolunda harcamayı terk etme. Şimdi burada şu hadis aklıma geldi. Albin Ebi Talib radiyallahu anh diyor ki, Tirmizi kıyamet babında rivayet ediyor bunu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir gün aramızda otururken oradan Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh geldi. Üstü eski elbiseler içerisinde. Ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın gözleri doldu. Bir zamanlar bu parmakla işaret edilen birisiydi. Yani güzel giydirilen, güzelce bakılan, en seçkin kıyafetleri giyen birisiydi. İslam olunca, Müslüman olunca bütün hepsini terk etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına karın tokluğuna. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadise onu görüp duygulanması üzerine ne dersiniz diyor. Şu gününüz mü hayırlıdır? Yoksa sabah başka, akşam başka kıyafet giydiğiniz, yemek tabaklarının birinin gelip birinin gittiği ve evlerinizi Kabe gibi örttüğünüz vakit mi? Allah'ın Resulü dediler, o zaman daha iyi oluruz. Yani yükümüz üzerimizden kalkar, çalışma yükümüz üzerimizden kalkar da ibadete daha fazla zaman ayırırız dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki, hayır siz şimdi daha iyisiniz diyor. Siz daha iyi durumdasınız diyor. Burası yani insanda gerçekten samimi olarak mesela malı mülkü yok. Hiçbir şey yok. Diyor ki benim diyor işte şu kadar malım olsa falandaki gibi malım olsa ben diyor Allah yolunda veririm hepsini diyor. İşte mücahitleri harcarım, şunu harcarım, bunu harcarım vesaire vesaire. Samimiyetle bunu insan söyleyebilir. Ama imtihanla karşılaştığında durum çok başka olabilir. Hepimiz aynı nefis potansiyeline sahibiz. Bak şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden bahsediyor. Siz diyor böyle olsanız ne olur? O sahabeler, hayır diyor siz bunları görseniz bugünkünden daha kötü olacaksınız. Biz gördük onları, onlar görmedi. Biz o yüzden onlardan daha kötüyüz. Şimdi, gerçekten insanın mal ile imtihanı, tehlikeli bir imtihan, kadınla imtihanı gibi. İki şey bıraktım. Birisi mal fitnesi, diğeri kadın fitnesi. Ümmetim hakkında diyor. Size diyor dünyanın çiçeklerinin açılması gibi malın açılmasından korkuyorum diyor diğer bir hadiste. Ve bir de İsrailoğullarının başını yakan fitne, kadın fitnesi diyor. Erkekler kendisini, aslında fitne tek bir fitne burada. Erkekler kendisini mal fitnesinden kurtarması daha kolaydır. Fakat kadın fitnesinden kurtaramaz. Kadın da kendini mal fitnesinden kurtaramaz. Yani fitnenin aslı tek bir şeye dönüyor. Erkek kadına, kadın mala. Meftun. Yani burada kadının sözünü dinleme uyarısı vardır. Mal konusunda seni gaza getiren kadının sözünü dinleme. Zahitlikten yüz çevirme. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünya malını o kadar farklı bir şekilde zikretmiştir ki mesela tarla edinmeyin diyor. Kalbinizi dünyaya bağlar. Yani tarla edinmenin kendisini yasaklamıyor bak. Arazi edinmenin kendisini yasaklamıyor. Kalbi dünyaya bağlamak riskinden bahsediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Veya tarla aletleri görünce, ziraat aletleri görünce bunlar hakkında çok ağır sözler söylüyor. İfsad edici diyerek. Cihattan alıkoyduğu için bu. Biz şimdi o zaman şunun muhasebesini yapacağız. Allah'ın bizi nimetlendirdiği nimetler, mal, mülk, rahatlık. Yani bizden öncekilerde olmayan bir rahatlıktır. En zor durumda yaşayanımızın rahatlığı, hali. Bizden öncekilerin, sahabelerin yaşamadığı bir rahatlık bunlar. Bu bizi Allah yolunda alıkoyuyor mu, alıkoymuyor mu? Biz bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Yani kendimizi sürekli hesaba çekmek zorundayız. Bir gün çektin, ertesi gün çekmedin, o anda kaybettin. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani dengeyi kurmamız lazım. Diğer bir hadis dedik. Bu babı bitirelim, onunla tamamlayalım inşallah. Enes radıyallahu anh'tan Annebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Leylete usreye bi ra'aytu kavmen tuhradu elsinetuhum bi mekarida minen nari min narin ev kale min hadidin kultu men haulâi ya Cibril kal hutebâ'u ummetike. Ben diyor gece yürütüldüğüm zaman, İsra ettirildiğim zaman, İsra gece yürüyüşü demek. Yani Miraç'a çıkarıldığı zamanı kastediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir topluluk gördüm ki dilleri makaslarla kesiliyordu. Bu makaslar ateştendi veya dedi ravi veya demirdendi diyor. Kultu ben dedim ki bunlar kimlerdir ey Cibril? Şöyle dedi, bunlar ümmetin hatipleridir. Yani söz söylemeye gelince güzel konuşan, ağzı laf yapan, ama amel noktasına gelince kendileri söyledikleri şeylerle amel etmeyen kimseler. İşte ulema, fasık alimler kapsamında bildikleriyle amel etmeyen kimseler kapsamında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunların bu şekilde azap edileceklerini bildiriyor. Aynısı diğer bir tarihte Enes radıyallahu anh'ten gelmiştir. Allah izin verirse bir sonraki derste Tahrimul kezibi ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adına yalan söylemenin haram kılınmaz babıyla devam edeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Evet. Hadis usulünden de kısa bilgiler vereceğimiz bölümde bugün hadis neye denir, sünnet neye denir, haber ve eser kavramlarını aktaralım. Hadis, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen söz, fiil, takrir ve onun kişisel özellikleri için kullanılan ifadelerdir. Takriri ile kastettiğimiz şey, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bir şeyin yapılıp da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sukut etmesi veya bir şey söylendiği zaman sukut etmesi. Yani sukut ile ikrar etmesi. Bu kişisel özellikleri şemaili. Bazıları hatta hadis kapsamına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fizyonomik özellikleri, yani yaratılışıyla ilgili özellikler, ondan bahseden rivayetler ve peygamberliğinden önce mesela Hira'da inzivaya çekilmesi gibi olayların rivayetini de hadis kapsamı altına almışlardır. Sünnet ise lügatte yol demektir. İzlenen, takip edilen yol demektir. Istilahta, yani dinde kullanımı olarak sünnet, hadis ile eş anlamdadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri hakkında da kullanılır. Başlangıçta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilleri için, sünnet terimi, sözler için hadis terimi kullanılmış. Daha sonraları sünnet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözle veya fiille açıktan gördüğü ya da duyduğu olayları tutarak onaylamak suretiyle zımnen yaptığı açıklamaların tamamını kapsayan bir terimdir. Yani hadisle, az önce hadise getirdiğimiz tarif ile aynı, eş manadadır. Sünnetin delil oluşu müstakil derslerde işledik. Yani bunun Allah Azze ve Celle'den vahiy olduğuna dair kısaca değinmek gerekirse, sünnet dinin kaynağıdır, bütün Müslümanları bağlayıcıdır. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 80. ayetinde kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurmuştur. Yine Haşir suresi 7. ayetinde Peygamber size neyi verdiyse alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının. Allah'tan hakkıyla takva üzere bulunun, ittika edin. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Buna benzer 100 civarında ayet vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yönlendiren. Haber ise lügatte inşa kelimesinin zıttıdır. İnşa ve haber birbirinin zıttı olan şeyler. Arapçada söz, dilde söz ya haberdir ya inşadır. Haber doğrudur veya yalandır demeye müsait olan sözdür. İnşa ise doğrudur veya yalandır demeye müsait olmayan sözdür. Yani mesela Ahmet geldi sözü bir haberdir. Yani buna doğrudur veya yalandır denilebilir. Ama ey Ahmet gel dediğim zaman karşıda Ahmet doğru veya yalan diyemez. Yani emre muhatap çünkü burada. İşte haber, haber ile inşa arasındaki fark bu. Hadisle eş manalı olarak kullanılmıştır haber. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilenlere, sahabeden yine tabiinden nakledilenlere bunların hepsine birden haber denilir. Hadis sözü merfu hadisler için kullanılmış. Haber, maktu, mevkuf ve merfu hepsini kapsayan bir tabir olmuş. Yani hadis özel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü hakkında. Haber hem peygamberin sözü, hem sahabenin sözü, hem tabiinin sözü hakkında. Eser ise sahabeden ve onlardan sonrakilerden nakledilenler hakkında kullanılmıştır. Yani haber diyeceğiz. Ana başlık olarak haber ikiye ayrılır. Ya eser ya hadis. Hadis, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Eser ise mevkuf ve maktu olan, yani sahabe ve tabiine nispet edilen sözlerdir. Bunların hepsine birden haber denilir. Evet, bugünlük de bu kadarla bitirelim inşallah. Allah izin verirse önümüzdeki derste kutsi hadis nedir? Kur'an ile kutsi hadis arasında ne fark vardır? Bunları işlemeye çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûb ileyk. Amin.